Ayrım 15.
Sayfa 114. Düşünce ondaydı. Tholomyès ezeli yaşlı öğrenciydi, zengindi, 4000 frank geliri vardı. 4000 frank gelir, Saint-Geneviève tepesinde büyük bir rezaletti. Tholomyès 30 yaşında, yaşından büyük gösteren bir hovardaydı. Yüzü kırışmış, dişleri dökülmüştü. Başlamak üzere olan saçsızlığı içinde kendisi, kafatası 30'da, diz kapağı 40'ında derdi. Yediğini zor sindiriyordu, bir gözüne de yaşarma gelmişti. Yalnız gençliği söndükçe neşesi alevleniyordu. Dişlerinin yerine nükteyi, saçlarının yerine sevinci, sağlığının yerine alayı koymuştu. Ağlayan gözü de durmadan gülüyordu. Harap olmuştu ama çiçek açıyordu. Vaktinden önce uçup giden gençliği geri geri çekiliyor, kahkaha atıyordu. Etrafta aldanıyordu. Yazdığı bir tiyatro eserini Vaudeville Tiyatrosu geri çevirmişti. Oraya buraya bir iki mısra yazıyordu. Üstelik de her şeyden pek kuşkulanıyordu. Bu da zayıfların gözünde büyük bir güçtü. Böyle alaycı, dazlak olduğundan başkan olmuştu. Iron, İngilizce'de demir anlamına gelir. Acaba Fransızca alay demek olan ironi kelimesi oradan mı geliyor? Bir gün Tholomyès öteki üçünü kenara çekti bir kâhin tavrıyla. Bir yıla yakındır ki Fantine, Dahlia, Zephine, Favorite kendilerine bir sürpriz yapmamızı istiyorlar dedi. Biz de onlara ciddi ciddi söz verdik. Bunu boyuna hatırlatıyorlar hele bana. Napoli'deki ihtiyar kadınların ermiş Janvier'i bağırdıkları gibi Fakia, Gialuta, Fao, Miracolo, sarı surat mucizeni göster. Bizim güzeller de bana durmadan Tholomyès sürprizini ne zaman yumurtlayacaksın diyorlar. Aynı zamanda ailemize de mektuplarını eksik etmiyorlar. İki ağızlı bıçak. Vakit geldi sanırım, konuşalım. Bunun üzerine Tholomyès sesini alçalttı, esrarlı bir şekilde öyle keyifli bir şey söyledi ki, dört ağızdan birden geniş, taşkın bir kahkaha koptu. Blachevelle, bu güzel bir fikir diye haykırdı. Önlerine duman dolu bir küçük meyhane çıktı, oraya girdiler, konuşmalarının arkası gölgeler içinde kayboldu. Bu karanlığın sonu, ertesi pazar düzenlenen parlak bir eğlenti oldu. Dört delikanlı, dört genç kızı da çağırmışlardı. 3. 4'e 4. 45 yıl önce 4 öğrenci ile 4 işçi kızın kır gezintisinin ne olabileceğini düşünebilmek bugün için zordur. Paris'in çevresi aynı değildir. Paris çevresi hayatı denebilecek şeyin görünüşü yarım yüzyıldan beri baştan aşağı değişti. İki tekerlekli arabaların yerini vagonlar aldı. Kayıkların yerine şimdi buharlı gemiler var. Eskiden Saint-Cloud dendiği gibi bugün Fécamp deniliyor. 1862'nin Paris'i, banliyosu Fransa olan bir şehirdir. Dört çift o zamanlar mümkün olabilecek bütün kır çılgınlıklarını dikkatle, özenle yerine getirdiler. Tatil başlıyordu, sıcak, aydınlık bir yaz günüydü. Bir gün önce yazı yazmasını içlerinde tek bilen favorit, dördü adına Tholomyès'e şunları yazdı. Erken yola çıkmak ne hoştur. Onun için sabahın 5'inde kalktılar. Sonra posta arabasıyla Saint-Cloud'a gittiler. Kupkuru olan Çağlayan'ı seyrettiler. Su olduğu zaman çok güzeldir besbelli diye haykırdılar. Karabaş'ta kahvaltı ettiler. Kasten daha oradan geçmemişti. Büyük havuzda halka oyunu oynadılar. Diyojen fenerine çıktılar. Sevr köprüsünde rulet oynadılar. Puto'da çiçek topladılar, Neuilly'de kamış aldılar, her yerde elmalı pasta yediler, iyicene mutlu oldular. Genç kızlar kafesten kaçmış çalı bülbülleri gibi cıvıldaşıp duruyorlardı, taşkınlık halindeydiler. Arada sırada delikanlılara ufaktan vuruyorlardı. Hayatın sabah sarhoşluğu, tatlı yıllar. Yusufçuk böceğinin kanadı titriyor. Ey siz! Kim olursanız olun hatırlıyor musunuz? Arkanızdan gelen sevimli başı korumak için dalları açarak çalılıklar arasından yürüdünüz mü? Sizi elinizden tutan, ''Ay yepyeni iskarpinlerim ne hale geldiler?'' diye haykıran sevgilinizle yağmurdan ıslanmış bir bayırdan kaydınız mı? Hemen söyleyelim ki bu neşeli gaile, yağmur, keyifli topluluğun eksiği oldu. Halbuki giderken favorit çok bilmiş koruyucu bir eda ile keçi yollarında salyangozlar dolaşıyor, yağmura alamettir bu çocuklar demişti. Dördü de delice güzeldiler. Kendisinin de o günlerde pek gözde Eleanor'u olan yaşlı klasik bir şair, Şövalye de Lobois, o gün Saint Cloud'un kestane ağaçları altında dolaşırken sabah saat 10'da onların geçtiklerini gördü. Bir tanesi fazla diye haykırdı. Esatir'in üç güzelini hatırlamıştı. Favorit, Blashwell'in sevgilisi, 23 yaşında olanı yani en yaşlısı, büyük yeşil dalların altında önden koşuyordu. Hendekleri atlıyor, çalılıklardan çılgınca hopluyor, genç kır tanrısı coşkunluğuyla bu neşeye başkanlık ediyordu. Zefinle Dalia'yı tesadüf birbirinin yanında birbirini tamamlayacak şekilde güzel yaratmıştı. Onun için birbirlerinden hiç ayrılmıyorlardı. Arkadaşlıktan çok şuhluktandı bu beraberlik. Birbirine yaslanarak İngilizvari pozlar alıyorlardı. Yadigar olmak üzere verilen resimli albümler daha yeni ortaya çıkmıştı. Kadınlar için melankoli baş göstermişti, nasıl ki ileride erkekler için de Byron modası alıp yürüyecekti. Cinsi Latif'in saçları da dağılmaya başlıyordu. Zefin'le Dalia'nın saçları lüle lüle süslenmişti. Listolia ile Fameuil profesörleri üzerinde tartışmaya girişmişler. Fantine, Bay Delvencourt ile Bay Blondeau arasındaki ayrıntıyı anlatıyorlardı. Blashwell, pazar günleri favoritin biçimsiz kaşmir şalını kolunda taşımak üzere yaratılmıştı sanki. Tholomyès topluluğun üstünde arkadan geliyordu. Çok neşeliydi ama idarenin onda olduğu anlaşılıyordu. Neşesinde diktatörlük vardı. En önemli süsü saç örgüsü bakır ayak kayışları olan Çin ipeklisinden fil paçalı pantolonuydu. Elinde 200 franklık Hint kamışından sağlam bir baston vardı. Her şeye cüret edebildiğinden ağzında yaprak sigarası denilen garip bir şey bulunuyordu. Hiçbir kutsallık tanımadığı için tütün içiyordu. Ötekiler saygıyla ''Şu Tholomyès yaman bir çocuk'' diyorlardı. ''Ne pantolon, ne canlılık.'' Fantine gelince baştan ayağa neşeydi. Şahane dişlerine Tanrı elbette bir görev vermişti, gülmek. Başından çok elinde tuttuğu, uzun beyaz bağlı, pek sevimli hasır şapkası vardı. Uçuşmaya hazır, çabucak çözülen, durmadan tutturmak gereken gür sarı saçların, söğütlerin altında kaçan deniz perisi Galatea'ya layıktı sanki. Pembecik dudaklarından şen cıvıltılar yağıyordu. Erigo'nun eski resimleri gibi ağzından yukarı hazla kıvrık olan uçları her cüreti cesaretlendirir gibiydi. Ama gölgeli uzun kirpikleri yüzün alt kısmındaki patırdıya yeter dermiş gibi ihtiyatla eğiliyordu. Bütün giyim kuşamında türkü söyleyen, alev alev parlayan bir şey vardı. Mor ince yünlüden bir elbise giymişti. Yüksek tabanlı, yaldıza çalar boz renkli küçük ayak kaplarının kurdeleleri, ajurlu ince beyaz çoraplarının üzerinde eksler çiziyordu. Bir de müslinden kolsuz korsajı vardı. Bunun Kanzo olan adı, Kenzo, Kenzu sözünün, Kanabriyerlerin ağzında değişik bir biçim almasından gelir, güzel havayı temsil eder. Sıcak hava, güney. Öteki üç kız dediğimiz gibi daha az çekingen olduklarından doğrudan doğruya açık elbiseler giymişlerdi. Bunun da yazın çiçekli şapkaların altında epeyce zarafeti, işvesi vardı. Ama bu oldukça cüretli kıyafetlerin yanında sarışın Fantine'in kolsuz korsajı, saydamlığı, açıklamaları, telmihleri, hem saklayıp hem göstererek, namuslu hareketin kışkırtıcı bir buluşu gibiydi. Deniz yeşili gözlü Set Vikontesi'nin başkanlığındaki ünlü aşk meclisi iffet yarışmasına giren bu korsaja belki de şuhluk ödülünü verirdi. En saf olan bazen en bilgiç oluyor. Bu olağandır. Yüzü önden bakınca şaşalı, yandan ince zarifti. Gözler derinliklerin maviliğinde, göz kapakları etli, ayakları kemerli, küçücük el ve ayak bilekleri biçimliydi. Şurada burada mavi damarlarının dallanmaları görülen beyaz derisi, çocuksu körpe yanağı, Aiginalı Iuno heykellerindeki gibi güçlü boynu, kuvvetli çevik bir ensesi vardı. Omuzlarını sanki kuston yoğurmuştu, tam ortalarında da muslinin altından görülebilen şehvet uyandırıcı birer çukurluk bulunuyordu. Hayalle doldurulmuş bir neşe, heykel gibi nefis. Fantin işte böyleydi. Bu kumaşların, bu kurdelelerin altında bir heykel seziliyordu, bu heykelde de bir ruh. Fantin güzelliğinin farkında değildi. Sessizce her şeyi mükemmeliyetle mukayese eden, güzelin esrarlı rahipleri az rastlanır düşünürler. Bu küçük işçi kızda Parisli zerafetin saydamlığında eski kutsal ahengi görebilirlerdi. Bu gölgelerin kızında soyluluk vardı. İki bakımdan da güzeldi. Biçim bakımından da, ahenk bakımından da. Birincisi idealin biçimi, ikincisi de idealin harekete gelmesidir. Yukarıda Fantin'in neşe olduğunu söyledik. Fantin utangaçlıktı da. Onu dikkatle inceleyen bir araştırıcı için bütün bu yaşın, mevsimin, sevginin sarhoşluğu arasında ondan etrafa yayılan şey, anlatılamaz bir temkin, alçak gönüllülük ifadesiydi. Biraz şaşırmış gibi duruyordu. Bu temiz şaşkınlık, Süheyya'yı Venüs'ten ayıran farktır. Fantin'in parmakları altın bir toplu iğneyle kutsal ateşin küllerini karıştıran bir Vesta rahibesinin parmakları gibi bembeyaz incecikti. İleride göreceğiniz gibi Ptolemies'e hiçbir şeyi reddetmediği halde yüzü sakin dururken olağanüstü bakir bir ifade taşıyordu. Kimi vakit bu yüzü ciddi, adeta sert bir vakar kaplayıveriyordu. Neşenin bu kadar çabuk sönmesi, neşe taşkınlığının yerine bir içine kapanmanın alışı kadar garip, şaşırtıcı bir şey olamazdı. Bazen pek sertçe beliren bu ani ciddiyet bir tanrıçanın karşısındakini hor görmesine benziyordu. Alnında, burnunda, çenesinde çizgilerin dengesi vardı ki, bu oranların dengesinden bambaşka bir şeydir. Bundan da yüzün ahengi ortaya çıkar. Burnun altıyla üst dudağı ayıran o pek önemli arada belli belirsiz sevimli bir kıvrım vardı. Saflığın, temizliğin esrarlı bir işaretiydi bu. İkon kazılarında bulunan bir Artemis heykeline 1. Frederick'i bu çizgiye aşık etmişti. Aşk bir hatadır pekala. Fantin bu hatanın üstünde yüzen masumiyetti. 4. Ptolemies öylesine neşelidir ki İspanyolca bir türkü söyler. O gün bir baştan bir başa şafaktan meydana gelmiş gibiydi. Sanki bütün tabiat izindeydi, gülüyordu. Senklon'un bütün çiçek tarhları mis gibi kokuyordu. Senden gelen esinti yaprakları belli belirsiz kımıldatıyordu. Dallar rüzgarda bir takım hareketler yapıyorlardı. Arılar yaseminleri yağma ediyorlardı. Bütün o uçarı kelebekler alayı civan perçemlerinin, yoncalarının, yabani yulafların içinde oynaşıyordu. Fransa kralının ulu bahçesinde bir yığın avare vardı, kuşlar. Güneşe, kırlara, çiçeklere, ağaçlara karışan dört neşeli çift parıl parıl parlıyordu. Konuşan, türkü söyleyen, koşan, oynayan, kelebek kovalayan, kahkaha çiçeği koparan, uzun otlar içinde ajurlu pembe çoraplarını ıslatan, körpe, delişmen, hiç de kötü olmayan bu genç kızların hepsi, şurada burada hepsinden öpücük alıyorlardı. Yalnız Fantin hayal dolu, somurtuk bir direnme içine kapanmıştı. Seviyordu o. Favorit ona, sende hep bir şey hali var diyordu. Sevinçtir bunlar. Mutlu çiftlerin bu geçişleri hayata, tabiata derin bir çağrıdır. Her şeyden okşama, ışık çıkarır. Evvel zaman içinde bir peri varmış, çayırları, ağaçları özellikle aşıklar için yaratmış. Aşıkların ezeli okul kaçaklığı buradan gelir. Daima tekrarlanacak, çalılıklarla öğrenciler oldukça devam edecektir. Düşünürler arasında baharın revaçta olması buradan gelir. Asılzade ile seyyar bileyici, dükle, derebey ile adliyeci, saraylılarla şehirliler hep bu perinin kullarıdır. Gülüyorlar, birbirlerini arıyorlar. Havada bir takdis aydınlığı var. Sevmek ne büyük bir biçim değiştirme. Noter katipleri birer tanrıdır. Kısa çığlıklar, otlar içinde kovalamalar, havada yakalanan beller, name olan bozuk konuşmalar, bir heceyi söyleyiş tarzında açılan aşklar, bir ağızdan bir ağza koparılan kirazlar. Bütün bunlar alev alev yanar, tanrısal zafere katılır. Küçük kızlar kendilerini tatlı tatlı israf ederler. Sanki bu hiç bitmeyecekmiş gibi gelir. Filozoflar, şairler, ressamlar bu kendinden geçmelere bakarlar da ne yapacaklarını bilemezler. O kadar gözleri kamaşmıştır. Watteau, Kütera'ya hareket diye bağırır. Dipnot, Fransız ressamı Watteau, 1684-1721. Embarquement pour l'île de Citer adındaki tablosunda aşıkların bir rüya ülkesine doğru kaçışlarını belirtir. Lancre, asil soylu olmayanların ressamı, mavilikler içinde uçan burjuvalarını seyreder. Diderot, bütün bu geçici aşklara kollarını açar. Dürfe, onlara Galya'nın papazlarını katar. Yemekten sonra dört çift, o zamanlar kralın bahçesi denilen yerde, Hindistan'dan yeni gelen bir bitkiyi görmeye gitmişlerdi. Bitkinin adı şu anda aklımıza gelmiyor. O günlerde bütün Paris'i Saint-Cloud'a çekiyordu. Acayip, sevimli, uzun gövdeli bir ağaç çıktı bu. İplik gibi ince, kabarık, yapraksız sayısız dalları binlerce küçük beyaz gülcüklerle kaplıydı. Böylece çiçekle bitlenmiş bir saça benziyordu. Daima bunu hayranlıkla seyretmek üzere gelmiş büyük bir kalabalık bulunuyordu. Ağacı gördükten sonra Tholomyès, "Hepinizi eşek gezintisine davet ediyorum." diye bağırmıştı. Eşekçiyle pazarlıktan sonra Van Visi yolundan geri dönmüşlerdi. İsi de bir olay. Beylik mal olan koruyu o sırada mühimmatçı Burgen eline geçirmişti. Tesadüfen kapısı açıktı. Parmaklığı açmışlar, mağaradaki keşiş mankenini ziyaret etmişler. O ünlü aynalı salonun esrarlı etkilerini denemişlerdi. Milyoner olmuş bir hovardaya ya da Priap biçimine girmiş Turkare'ye layık, tahrik edici bir tuzak. Berni rahibinin met ettiği iki kestane ağacına asılı duran büyük ağ salıncağı hızla salladılar. Kahkahalar arasında Toulouse'lu Tholomyès, Greuze bol ilham sağlayabilecek uçan etekleri kat kat dalgalandırarak güzel kızları birbiri ardından salıncakta sallarken İspanyolca bir türkü tutturdu. Toulouse şehri Tolosa ile kardeş çocuğu olduğundan Tholomyès de biraz İspanyol sayılırdı. Muhakkak ki iki ağaç arasına gerili bir ipte uçan güzel bir kızın ilham etmiş olduğu bu eski türküyü yanık bir name ile söylüyordu. Soy de Badajoz, amor me ilama, toda mi alma, es en mis ojos, porque ensenas, Atus Piernas. Dipnot: Badaozluyum ben, aşk beni çağırıyor. Bütün ruhum gözlerimde, çünkü sen bacaklarını gösteriyorsun. Yalnız Fantin sallanmak istemedi. Bu gibi şeyleri sevmem ben diye söylendi. Eşeklerden inince yeni bir neşe başladı. Seni gemiyle geçtiler, Pasi'den yaya olarak Etoile Meydanı'nın parmaklıklarına geldiler. Hatırlanacağı gibi sabahın saat 5'inden beri ayaktaydılar. Ama adam sende. Favorit, pazarları yorgunluk olmaz diyordu. Yorgunluk pazar günleri çalışmaz. Saat 3'e doğru mutluluktan şaşkına dönmüş olan 4 çift, kayma merdiveninde yuvarlanıyorlardı. Bunlar Bojon tepelerini kaplayan garip yapılardı. Kıvrıntılı çizgileri Şanzelize'deki ağaçların tepesinden görünürdü. Arada sırada favorit sesleniyordu. Hani sürpriz, sürprizi istiyorum. Tholomyès de sabırlı ol diyordu. 5. Bombarda'nın meyhanesinde. Kayma faslı bittikten sonra akşam yemeği akıllarına geldi. Sekizler sevinç içinde en sonunda bir parça yorgunluk duymuşlardı. Bombarda'nın meyhanesine daldılar. O zamanlar Delorme geçidi yanındaki Rivoli sokağında ilanları görülen ünlü lokantacı Bombarda'nın Şanzelize'de açtığı şubeydi. Büyük ama çirkin bir odaydı bu. Dipte bir yataklığı karyolası vardı. Meyhanenin pazar günkü kalabalığı dolayısıyla buraya razı olmak zorunda kalmışlardı. Kara ağaçlar arasından rıhtımın derenin seyredilebileceği iki pencere vardı. Pencerelere şahane bir Ağustos güneşi vuruyordu. İki masa, birinin üzerinde karmakarışık kadın erkek şapkalarının ortasında kocaman bir çiçek demeti, ötekinde yemekler, tabaklar, bardaklar, şişeler kargaşalığının çevresine yerleşmiş 4 çift. Bira testileri şarap şişelerine karışmıştı. Masanın üzerinde az düzen, altında oldukça düzensizlik. Molière, masanın altında gürültü, korkunç bir ayak patırtısı yapıyorlardı der. Sabahın 5'inde başlayan kır eğlencesi akşam saat 4.30'a doğru bu haldeydi. Güneş ufka yaklaşıyordu, iştah sönüyordu. Güneşle, halkla dolu olan Şanzelize sadece ışık, toz duman olmuştu, zaferi meydana getiren iki unsur. Marlin'in atları, kişneyen bu mermerler, bir altın bulutu içinde şaha kalkıyorlardı. Lüks arabalar gidip geliyordu. Başlarında mızıka, muhafız alayının şahane bir süvari müfrezesi, Neuilly Caddesi'nden aşağı iniyordu. Akşam güneşinde hafifçe pembeye çalan bayrak, Tuileries'in kubbesinde dalgalanıyordu. Yeniden 15. Louis adını alan Concord Meydanı halinden memnun gezmeye çıkmış kimselerle doluydu. Pek çoğu 1817'de yakalardan daha büsbütün kaybolmayan gümüş zambak çiçeğini menevişli bir kurdelenin ucuna asmışlardı. Orada burada halk toplanmış, dans eden küçük kızları alkışlıyordu. Bu küçük kızlar dans ederken o zamanlar pek meşhur olan bir Bourbon türküsü de söylüyorlardı. Türkünün yüz güne ateş püsküren teranesi şuydu. Bizim Grant'taki babamızı geri verin, babamızı geri verin. Pazarlık elbiselerini giymiş, hatta kimisi burjuvalar gibi zambaklar takmış bir yığın kenar mahalle insanı, Marigny çimenliğine yayılmışlar, halka oyunu oynuyorlar ya da tahta atların sırtında dönüp duruyorlardı. Birkaç tanesinin basım evi işçileri, başında kağıt takkeler vardı, gülüşmeleri duyuluyordu. Her şey neşe içinde pırıl pırıldı. Söz götürmez bir barış içinde, derin bir kralcılık güveni içinde yüzen bir çağdı. Polis müdürü Anglen'in, krala Paris'in kenar mahallesi hakkında yazdığı özel bir raporun şu sözlerle son bulduğu devirdi. Her şey enine boyuna incelendiği zaman görülür ki, Efendimiz, bu insanlardan çekinmek için ortada bir şey yoktur. Onlar kediler gibi tasasız, tembeldirler. Taşra'nın aşağı tabaka halkı hareketlidir, Paris'inki ise hareketsizdir. Hepsi küçük insanlardır Efendimiz. Muhafız kıtanızdaki erlerden birini elde edebilmek için iki tanesini uçuca getirmek gerekir. Başkentin ayak takımından yana korkulacak hiçbir şey yok. Şurası dikkate değer ki 50 yıldan beri bu ahalinin boyu daha da kısaldı.